Ayrım 14, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 167, 27. bölüm. Güçlü Newton süpürgesi şiddetinden hiçbir şey yitirmiyordu. Birçok kez Kenhir'in çalışma odasını ele geçirmeye çalışmış, yaşlı katip bölgesini korumakta giderek daha fazla güçlük çeker olmuştu. Küçük bela her geçen gün kendine daha fazla güveniyor, emirleri tartışıp kafasına göre işler yapıyordu. Ne var ki yemekleri hala harikaydı. Bu nedenle onsuz yapamayacağını düşünüyordu mezar katibi. Postacı bu mektubu size getirdi dedi Newt, Batı yakası baş yöneticisi Mehin'in mührünü taşıyan bir papirüs uzatırken. Kenhir hemen açıp okudu. Nazik bir üslupla ertesi gün görüşmeye gelmesini bildiriyordu papirüs. Evden çıkmak zorundayım dedi katip hizmetçisine. Yemek neredeyse hazır olur. Çok sürmez. Kenhir ustabaşının yontu atölyesinde Aslan Userat'ın önerdiği heykel örnekler arasında seçim yaparken buldu. Mehi tarafından çağrıldım diye anlattı. Bu görülmedik bir şey midir diye sordu Nefer. Değil, aslında görevinin gereklerine uyuyor. Benim de görüş alışverişinde bulunmasında yasa dışı bir şey yok ama çağrısına cevap vermek zorunda değilim. Mehi'nin davetine uymamanız gereksiz bir gerilim yaratma tehlikesi doğurmaz mı? Bundan endişeleniyorum. Öğrendiğim kadarıyla işini büyük bir ciddiyet ve bilgiyle yapıyormuş. Üstelik yönetimden gelecek baskılara karşı bizi koruyacak olan da o. Bu nedenle onunla iyi geçinmek yerinde olur diye düşünüyorum. Yine de onunla görüşmeye can atıyor gibi durmuyorsunuz. Haklısın dedi Kenhir, haklısın, ondan gelebilecek taleplerden ürküyorum. Yüksek görevlilerden çoğu gibi loncamızın neye yaradığını anlayamıyor, bu nedenle kuşkusuz ayrıcalık olarak gördüğü hakları kısıtlamak isteyecektir. Böyle bir şey olursa konuşmamız kötü bir şekilde noktalanacak demektir. Bu Mehi üzerimizde hiçbir gücü olmadığını, bizden en ufak bir taviz bile koparamayacağını kabul edeceklerden değil. Mehi'nin görkemli villasının kapıcısı mezar katibi karşısında saygıyla eğildi. Sonra da Kahya'ya acele gelmesi gerektiğini bildirdi. ''Efendim sizi bekliyor.'' dedi Kahya eğilerek. ''Beni izlemek zahmetine katlanırsanız.'' Kahya hizmetkarlar girişini sağında bırakarak iki yanı keçi boynuzu kaplı taş döşeli bir yola girdi. Yol biraz ileride genişliyor, ortasında bir havuzun bulunduğu büyük bir bahçeye açılıyordu. Kenhir görkemli binaya girer girmez iki hizmetkar tarafından karşılanarak alçak bir sedire oturtuldu. Hizmetkarlar mezar katibinin ellerini ve ayaklarını yıkadı. Kokulu havlularla kurulayıp yepyeni bir çift sandalet giydirdiler. Sonra Kahya mezar katibini bitki ve çiçek resimleriyle süslü tavanı iki somaki sütun tarafından taşınan geniş bir bekleme salonundan geçirdi. Duvarları av ve balıkçılık tasvirleriyle süslü dört sütunlu büyük bir odaya soktu. Efendim konuğunuz. Son moda pilili bir gömlek giymiş, deri bir kemerle tutturulmuş uzun bir peştemala sarılmış olan Mehi, kaz düğünden kalemini bırakarak konuğunu karşılamak için yaklaştı.
Sevgili Kenhir, sizi yeniden görmek ne güzel. Yazıhanemin pek de elverişli olmayan ortamı yerine burada, evimde görüşebileceğimizi düşündüm ve size küçük bir sürpriz hazırladım.
Alçak bir masanın üzerindeki kırmızı testinin kulpuna bağlanmış papirüsü okudu. Harge vahası üzümlerinden beyaz şarap, Ramses 5. yıl. Uşak iki kupa doldurup çekildi.
Büyük Ramses'in Kadeş'te Hititleri yendiği yıldan kalma kusursuz bir hasat. Laf aramızda elimde topu topu üç testi kaldı. Tadına bakalım mı? Ne dersiniz?
Kenhir tüm eşyalar gibi son derecede zevkle yapılmış aslan ayaklı bir koltuğa oturdu. Yeni general zenginlikten hoşlanıyor, zenginliğini gözler önüne sermekten çekinmiyordu. Sıcak ve nazik davranarak konuklarını rahat ettirmeyi de biliyordu doğrusu. Ne var ki beyaz şarabın olağanüstü tadının keyfini çıkaran öfkeli Kenhir'i etkileyemezdi böylesi davranışlar.
Meyve ya da çörek ister misiniz?
Bu şarapla baş başa kalmayı tercih ederim. Gerçekten de olağanüstü bir içimi var.
Bir dostu memnun etmek hayatta tadılacak en büyük keyiftir. Talihimiz var ki böylesi şaraplar üretilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu arada izin verin sağlığınızı sorayım.
Artık genç bir adam sayılmam ama vücut sağlam çıktı. Ciddi bir rahatsızlığım yok.
Uzun yaşama arzumuza içelim.
İkinci kupada en az birincisi kadar lezzetliydi. Eğer beni sarhoş etmek niyetindeyse diye düşündü Kenhir, umudu kırılacak ne yazık. Ya da mahzininin yarısını gözden çıkarması gerekecek. Gut korkusu da beni içmekten alıkoyamayacak.
Herhalde Firavun'un bana iki ayrı görev verdiğini biliyorsunuz. Biri Teb ordularının generalliği, öteki de Batı yakası baş yöneticiliği. Bir bakıma birbirlerine sıkı sıkıya bağlı da görünebilir bu iki görev. Çünkü sayısız hazinelere sahip bu bölgenin güvenliğinden sorumluyum. Bu görevi de eksiksiz yerine getirmeye kararlıyım. Görevim bir açıdan sizi de ilgilendiriyor. Çünkü hakikat meydanı da emrim altındaki yönetim birimlerinden biri.
Evet, Batı yakasında bulunuyor diye düzeltti Kenhir sert bir sesle. Ama sadece Firavun'a bağlı.
Haklısınız sevgili dostum. Kurulduğu günden beri geçerli olan kural bu. Benim görevim hakikat meydanını her türlü saldırı ya da kötü niyetten korumakla sınırlı. Bunun için de becerimi Sobek'le köyün güvenliğinden sorumlu şefin imkanlarıyla birleştiriyorum. Bilin ki selefleri gibi Kral Mernep tahtı hakikat meydanından büyük bir övgüyle söz ediyor. Huzur ve dinginlik içinde çalışmalarına çok önem veriyor.
Mısır Mısır olduğu sürece dedi Kenhir, hep böyle olacak. Meyi harge vahası üzümlerinden yapılmış beyaz şaraba olağanüstü bir direnç gösteren yaşlı katibi fikrinden caydıramıyordu bir türlü. Anlaşılan beklediğinden de çetin bir rakip olacaktı.
Size çok özel bir soru sormak zorundayım sevgili dost.
Hakikat meydanı çalışmalarıyla ilgili her konuda kesin olarak susmak durumundayım.
Tabii ki böyle bir soru sormak niyetinde değilim. Benim soracağım Abri ile ilgili. İtiraf etmeliyim ki o korkunç ölümü beni çok rahatsız ediyor. Lonca'nın sükunetini sağlamakla görevliyken yıkmaktan başka bir şey düşünmedi ve Firavun'u kandırmak için yalancı bir rapor yazmaya kadar götürdü işi. Böylesi bir suçtan sonra kendi hayatına son vermekten başka yol kalmamıştı belki. Ama bu felaketten önemli bir ders çıkarıyorum ben. Belki de çevremizde sizlere zarar vermek isteyen bir grup yüksek yönetici var.
Mehi'nin iddiası mezar katibini pek heyecanlandırmadı. Bu dediğiniz yeni bir şey değil dedi. Bana kalırsa mutlaka söylediğiniz gibidir. Hakikat meydanının sırları ta başlangıçtan beri çok iyi korunup saklandığından düşler kuruluyor. Bu düşlere dayanılarak hırslar gelişiyor. İnsanlar harekete geçmek istiyor.
Ama bu büyük bir tehlike olur.
Böylesi bir tehlikeyi küçümsemediğinizi görmek memnunluk verici Mehi. Sayenizde rahat uyuyabileceğiz.
Doğru, gerçekten de bana güvenebilirsiniz. Ben de sizin yardımınıza güvenmek isterim.
Bir kez daha tekrarlayayım, yönetimim hakkında sadece Firavun'a ve onun temsilcisi olan vezire hesap veririm.
Anlıyorum bunu, ben sadece Lonca'yı yok etmeye yönelik tehditlere karşı yapabileceğimiz işbirliğinden söz ediyorum. İşte sorularımı da bu nedenle soruyorum. Abri ile sık görüşür müydünüz, ondan kuşkulandınız mı?
Onunla pek seyrek görüşürdük ama son görüşmemizde bana rüşvet önermeye kalktı.
Zavallı, ne istiyordu peki?
Abri güçsüz ve çıkarcıydı. Sürekli vergileri yükseltmenin ve baskıcı yönetimin erdemlerine inanıyordu. Özgürlük onun için yabancı bir kavramdı. Hakikat meydanını ele geçirememeyi kabul edemiyordu bir türlü. Gerisi hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Öte yandan Şef Sobek bir komplonun varlığına inanıyor, daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Ben de aynı görüşteyim.
Çok daha rahatlatıcı sözler duyacağımı ummuştum. Firavun'un yüzünde gördüğüm endişenin nereden kaynaklandığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yine de talihliyiz. Son gelişmeler önemli bir değişikliğe neden oldu. Abri öldü, yerine ben geldim. Lonca'ya saldırmak isteyen kim olursa olsun karşısında önce beni bulacak. Siz ve Şef Sobek'le birlikte yıkılmaz bir duvar oluruz.
Tanrılar sizi duysun Mehi.
Ne kralın ne de Mısır'ın umudunu boşa çıkaramayız. En ufak bir tehlikede, en küçük bir kuşkuda bana haber vermekten çekinmeyin. Hemen müdahale ederim.
Kenhir bu söylenenlere Abri'nin konuşmasına tercih ederdi kuşkusuz. Görüldüğü kadarıyla yeni general işlerini ciddiye alıyordu. Hakikat meydanı bu yönetici değişikliğinden karlı çıkmış gibiydi.
Sizden bir şey isteyeceğim Kenhir.
Mezar katibi kasılıp kaldı.
Yok canım, rahat olun, kendim için bir şey isteyecek değilim. En iyi biçimde üstesinden gelmek istediğim bir yönetim sorunu var da.
Sizi dinliyorum.
Beni Lonca'nın ustabaşısıyla tanıştırabilir misiniz?
28. Bölüm. Mezar katibinin gözleri düşmanca bakıyordu. Bu dediğiniz kesinlikle imkansız, ustabaşının kimliği gizli kalmalıdır. Mehi uşağı çağırdı, aynı hasattan ikinci bir testi harge şarabı getirilmesini buyurdu.
Bu söylediğiniz en azından kural olarak doğru ama Firavun'un hakikat meydanına yaptığı resmi ziyaret sırasında köyün dışında bekleyen herkes alkışları, tezahüratı, Merneptah ve Nefer adlarını duydu. Nefer'in kraliyet çifti tarafından ustabaşılığa layık görüldüğünü, yönetimiyle görevlendirildiğiniz Lonca'nın gerçek önderi olduğunu herkes biliyor.
Sizi hemen rahatlatayım. Köyün duvarlarını aşmayı başaran bu iki küçük sırdan başka hiçbir bilgi sızmadı dışarıya. Ustabaşıyla tanışmayı neden istiyorsunuz?
Bir yönetim sorununu çözmemde yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
Ben bu konu için daha uygun değil miyim?
Korkarım hayır sevgili Kenhir. Çünkü bu ciddi sorunun bir de teknik yanı var. Uygun kararı sadece hakikat meydanının ustabaşısı verebilir diye düşünüyorum. Ne yazık ki çok gizli bir dosyadan söz ettiğim için size daha fazlasını söyleyemiyorum. Belki Nefer size dosyadan bahsetmek ister. Bu onun bileceği bir şey.
Biliyorsunuz davetinizi kabul etmeyebilir.
Biliyorum tabii, bu nedenle beni desteklemenizi rica ediyorum. Eğer onun düşüncesini öğrenemezsem çok güç durumda kalacağımdan korkuyorum. Önerilecek çözümler konusunda en küçük bir fikrim yok. Oysa onun her şeyi bildiğini düşünüyorum. Benim adıma ricacı olmayı kabul ediyor musunuz?
Kabul ediyorum ama size söz veremem. Karar onun.
Size minnettarım Kenhir.
Bu ikinci testinin birincisinden de güzel olduğunu sanıyorum.
İyi ya işte, Lonca'nın şanının yayılması onuruna bitirelim testiyi.
Mezar katibi gidince Serkiyat'a gelip kocasının dizleri dibine oturdu. İlginç sohbetinizin tek kelimesini bile kaçırmadım.
Kenhir hakkında ne düşünüyorsun tatlı sevgilim?
İnatçı, kuşkucu, rüşvete alıştırılması güç, yaşlı bir iş karıştırıcı... O salak Abri onunla başa çıkamazmış zaten.
Sence onu inandırabildin mi?
İnandırdın ve endişelendirdin. Bu kadar beğendiği şaraptan son testiyi armağan etmeyi önermemekle de akıllılık ettin. Ona rüşvet teklif edip etmeyeceğini anlamak için sana küçük bir tuzak kurdu. Kendinin büyük sırlara ortak olduğunu sanmam ama Lonca'yı tırnaklarıyla savunacağından eminim.
Endişelendirdin mi?
Hakikat meydanı üzerinde resmen hiçbir yetkin olmasa da senin Abri kadar güçsüz olmadığını gördü. Ama gösterdiğin kararlılık sanırım onu rahatlattı. Senin gibi bir koruyucuyu kim istemez?
Samimi ol tatlı sevgilim. Bu yaşlı katipten kurtulmamız gerektiğini düşünüyor musun?
Sakın ha! Onu iyice tanımamız gerek. Bu yüzden de mümkün olduğunca uzun süre o görevde kalması için elinden geleni yapmanı öneririm. Eğer onu ortadan kaldırırsam, ki hiç kolay olmaz bu, yerine hemen biri atanır, biz de anlaşması çok daha zor olan biriyle karşı karşıya kalabiliriz. Kendinin zayıf noktaları olduğuna, bu noktalardan yararlanabileceğimize eminim. Mehi karısının saçlarını kavradı.
Beni ikna ettin. Farkına varmasa da mezar katibi müttefikimiz olacak.
Halat kasa hastalanan öküzünü görmeye gitmişti. Brun Fenet kayınpederi için bir tabure, somurtkan Karo ninesi için bir çamaşır sandığı, cömert Didya yeğenine küçük bir masa yapıyor, sağ ekibin diğer zanaatkarları da dışarısı için çeşitli işlerle uğraşıyordu. Ustabaşı'nın mezarın hemen kıyısında, kuzey tepesinin yamacındaki lonca salonunda topladığı zanaatkarların tümü taş sıralara oturmadan önce yıkanıp arınmıştı. Doğu'da kendinden önceki sağ ekip şeflerinin kullandıkları sandalyeye oturdu Nefer. Bakışları zanaatkarların yürekleriyle ellerine hayat veren yaratıcı güç K'ya ayrıldığı için sonsuza dek insanlara yasaklanmış koltukta bir an durakladı. ''Size bir önerim var.'' dedi ustabaşı. ''Hoşunuza gitmeyebilir. Ama iki şeyi, Krallar Vadisi'nde Firavun Merneptah'ın ebedi istihraatgahının yapımı ile milyon yıllık tapınağının önemini hatırlatmak istiyorum. Tüm güçlerimizi bu iki önemli işte yoğunlaştıracağımızı düşünürsek, dışarıya iş yapmaya bir süre ara vermenizi isteyeceğim.'' Bu açıklamayı yoğun bir sessizlik izledi. Sessizliği ilk somurtkan Karo bozdu. ''Dışarıya iş yapmak daha önce hiç tartışılmamış eski bir gelenektir. Bu işlerle ücretimizi arttırıyor, ailelerimizin refahını sağlıyoruz.'' ''Bunun bilincindeyim ama gücümüzü daha fazla dağıtamayacağımızı kabul etmek zorundasınız.'' ''Böylesine bir katılığın anlamı ne?'' diye sordu Halat Kasa. ''Ek işlerimizi sürdürürken öteki görevlerimizi de yavaş yavaş yerine getiririz.'' Bu dediklerin iki nedenle imkansız diye itiraz etti ustabaşı. Her şeyden önce daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. Firavun'un yaşı nedeniyle mi diye sordu güçlü Naht. Evet, o da var. Size doğruyu söylememin bir sakıncası yok. Mernep tahttan sonrasının kolay olmayacağı anlaşılıyor. Karışıklıklar çıkabilir. Çok az zamanımız kalmış gibi hareket etmeliyiz. ''Perramessu'da bulunan saraydaki gelişmeler hakkında kesin bilgiler var mı elinde?'' diye sordu Karardı Gav. ''Maalesef yok. Yine de sizden söylediklerime güvenmenizi istiyorum. Genelde acele etmekten hoşlanmam. Mezarı ve tapınağı tasarlayıp yaparken acele etmek zorunda kalmamayı ben de isterdim. Ama böyle bir imkanımız olacağından kuşkuluyum. İkinci nedenime gelince, bu söyleyeceklerim görevimizin doğasıyla ilgili. Bizler Büyük Ramses'in mezarında da çalıştık ama bu mezarın bütün önemli işleri daha önce yapılmıştı. Merneptah'ın mezarı bundan önceki anıtlar gibi sonsuza kadar yaşayacak ve bu hep birlikte yaratacağımız ilk kral mezarı olacak. Tapınağa gelince kralın kasını koruyacağından kusursuz bir çalışma gerektirecek. Üstlendiğimiz görev heyecan verici ama hiç kolay olmayacak. İşte bu yüzden hepinizden olağanüstü bir gayret bekliyorum. Hakikat meydanının gerekliliğini bir kez daha kanıtlamak için bizlere yeteneklerimizi aşan işler çıkarmak düşüyor. Söylentiye göre izin sürelerimizin kısaltılması düşünülüyormuş diye araya girdi pişkin Somunpay. Eğer bu doğruysa karılarımız çok sıkılacak. İhtiyaç kural doğurur dedi ustabaşı. Dışarıdan gelen işleri kabul etmemenin üstüne bir de izin günlerinden de fedakarlık edeceksek hayat çekilmez olur diye sızlandı çakal Unes. Mezar katibi önerimi kabul ederek fazla mesai ücreti almanızı onayladı. Daha az boş zaman, daha az eğlence, aileyle daha az ilgilenmek, dışarıya daha az çıkmak demektir diye yakınmayı sürdürdü Uneş. Öteki iki çizimci ile Neşeli Renupe ve Somurtkan Karo da onayladılar Uneş'i. ''Acınacak bir durum.'' diye patladı Panep. ''Ustabaşı sizlere heyecan verici bir maceraya, Mısır toprağında gerçekleştirilecek en mükemmel esere katılmaya davet ediyor. Sizlerse tembellikten başka bir şey düşünmeden kaybedeceğiniz parayı ileri sürüp sızlanıyorsunuz. Ne güzel bir ekip bu böyle.'' ''Gerçekten denize mi açılmak istiyorsunuz yoksa ılık rüzgarın altında sonsuza dek limanda pineklemekten mi yanasınız? Eğer gemi gerçekten böylesine eski, böylesine yıpranmış ve ruhsuzsa bırakın batsın, daha iyi olur.'' Sağ ekip üyelerinden çoğu bembeyaz olmuştu. Yüzleri kıpkırmızı olan pişkin Somunpay ile Neşeli Renupe dışında. ''Bizimle böyle konuşmaya hakkın yok.'' dedi Aslan Userhat.
Sizinle çalışmaktan çok saatleri sayan, hayattaki tek amaçları öğleden sonra şekerlemesini uzatmak olan devlet işçisi gibi davranmaya hakkınız yok. Eğer böyle devam ederseniz hakikat meydanı yakında yok olur.
Kurtarıcı Şet söz istedi. Yardımcım diplomasi kurallarından habersiz, kendini ifade biçimi de zenginlikten yoksun. Ama aslına bakıldığında haksız değil. Büyük Ramses'in uzun ve mutlu iktidarı sırasında kolaya kaçma isteğimizin de etkisiyle yöntemlerimiz ve bilgimizle yetinerek yaşadık. Bugün artık gündelik çalışmalara saplanıp kaldığımız için kral mezarıyla milyon yıllık tapınak yapımı tehlikeli ve korkutucu görevler gibi geliyor bizlere. Oysa hep birlikte büyük eseri gerçekleştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. Böylesi bir fırsat karşısında bizi izleyen atalarımıza ve loncaya layık olmayan davranışlarda mı bulunacağız? Ustabaşı karar versin, biz uyarız. Ekip ressamın önerisini oy birliğiyle kabul etti.
14. ayrımın sonu. Sayfa 177.